Sayın Yıldız az önce başkent Sofya'da Son Bedreddinler filminin gösterimi yapıldı ve gayet yoğun bir ilgi gördük diyebiliriz. Bu nasıl bir film, neyi konu ediyor?
Şehbedettin üzerine aslında diyebiliriz ama fonda Şehbedettin var ve onun düşüncelerinden hareketle onun bir dini önder olarak ve siyasi önder olarak o dönem içerisinde yapmış olduklarından etkilenen Trakya'daki gruplar onu bir dini önder olarak benimsiyorlar ve bu dini önder olarak benimsemelerinin sonucunu günümüzdeki ritüellerinde de yansıtmaya devam ediyorlar. Aslında yaklaşık 800 küsur yıllık bir hikaye anlatılan, bir tabii ki bir tarih anlatmıyorum, bir tarihi bir dökümü yapmıyorum, tarihçi değilim. Tarihi bir film değil aslında Son Bedreddinler ama Şeyh Bedreddin'in bu topraklardaki etkisini, dini önder olarak toplum üzerinde yarattığı etkileri ve onun öğretilerinin, dini öğretilerinin toplum tarafından benimsenmesi sonucu bunu benimseyen ve ondan etkilenen grupların bir önder olarak onun bıraktığı izlerden, teorisinden, öğretisinden etkilenen grupların kendilerini Bedreddin olarak tarif etmeleri sonucunda günümüze kadar gelen bir grubun ritüellerini anlatıyorum aslında.
Filminizin bu kadar yoğun ilgi görmesinin bir nedeni de ortak tarihin söz konusu olması sanırım.
Evet, büyük çoğunlukla Bulgaristan'da Şeyh Bedreddin'in etkisi çok yoğun. Ama tarihten biliyoruz ki Şeyh Bedreddin'in alifelerinden Börüklüce Mustafa ve Torlak Kemal Ege bölgesinde çok önemli bir etki sahibi oluyorlar. Şeyh Bedreddin aslında Şumlu'dan Delorman bölgesinden Serez'e kadar olan bölgede bütün adalarda ve Ege bölgesinde, İzmir'de, Aydın'da çok yoğun bir taraftar grubu ediniyor o dönem içerisinde. Ve Balkanlardaki taraftarları, yani benim filmde anlattığım Amucalar içerisinde yer alan önemli bir grup, onu yaşadığı günden itibaren, öldüğü günden sonra da sahip çıkıyorlar ve onun ölümü, 1418 daha doğrusu idam edilişi, o günden bugüne onun öğretisini devam ettiriyorlar. Dini inançlarıyla, inanışlarıyla, nefesleriyle, ritüelleriyle, sözleriyle, semahlarıyla ve kurdukları cemlerle onun tüm inancını ve öğretisini anmaya, yad etmeye devam ediyorlar.
Bu nasıl bir öğreti?
Bedreddinilik aslında Şeyh Bedreddin'in var olduğu coğrafyada onu besleyen düşüncelerinin, salt Şeyh Bedreddin'e özgü olmayan ama onu da besleyen düşüncelerin bir toplamı sonucu aslında oluşan bir öğretiden söz ediyoruz. Yani Şeyh Bedreddin'i etkileyen nedir? Şeyh Bedreddin'i etkileyen Anadolu'daki abdallıktır, şamanlıktır, şaman kültürüdür, rafiziliktir ve o dönem içerisinde yer alan kızılbaş kültürüdür. Ve büyük çoğunlukla da şaman inançlarından çok etkilenmiştir. Urafiliktir ve bu öğretilerin etkisinde kalmıştır. Şeyh Bedreddin aslında dini bir önder, ulema olarak yetişiyor. Sarayda yetişiyor. Osmanlı'nın da önemli bürokratlarından bir tanesi. Ama medresede aldığı eğitim onu bir ulema, bir suni ulemaya dönüştürüyor süreç içerisinde. Ama Şeyh Bedreddin tabii çok okuyan ve çevresini anlamaya çalışan biri. Ve çevresindeki bütün bu diğer öğretilerin suni, egemen sunni ortodoks öğretinin dışındaki öğretileri farkında, onları inceliyor ve kökeni annesinin Rum olmasının da etkisiyle, dayısının papaz olmasının da etkisiyle Hristiyanlığı çok iyi biliyor, Yahudiliği çok iyi biliyor ve dolayısıyla bütün bu kültürlerin, inançların etkisi altında İslam'ı çok iyi öğreniyor o dönem içerisinde sarayda. Şeyh Bedreddin bütün dinleri özümseyebilecek ve bunların içerisindeki hümanizmayı alıp bunlardan bir ortak fikir üretebilecek bir sufi düşünceye sahip. Ondan dolayı taraftar kitlesi çok fazla. Hristiyanlar da var taraftarlar arasında, Ermeniler de var, Yahudiler de var. Zaten Torlak Kemal onun alifelerinden bir tanesi. Börüklüce Mustafa da karısı Isabella bir Rum kızı. Dolayısıyla Şeyh Bedreddin'in annesi Rum zaten, babası Endülüs kökenli. Ve bu o dönem içerisinde etnik bir yapıdan söz etmek zaten mümkün değil. Bir tek dinden söz etmek zaten mümkün değil. Çok dinlerin ve kültürlerin, milliyetlerin çok iç içe geçtiği bir dönem. O yüzden o dönem içerisinde çok etkin bir rol üstleniyor Şeyh Bedreddin.
Şeyh Bedreddin'in Bulgaristan topraklarına, Deli Orman'a gelişi aslında isyan sonrası kaçışının bir sonucu ve burada Amuca kafilesi tarafından korunuyor, koruma altına alınıyor.
Evet, Şeyh Bedreddin İznik'e sürgüne gidiyor. Musa Çelebi'nin kardeşi Mehmet Çelebi ile yaptığı savaşı kaybetmesi üzerine. Şehbedettin Musa Çelebi'nin kazaskeri, ona da ceza veriliyor. Zaten Musa Çelebi öldürülüyor o dönem içerisinde. Şehbedettin bir din uleması da olduğu için, Osmanlı tarafından öyle görüldüğü için o dönemde canına kıyılmıyor. Canı bağışlanıyor ve zannediyorum 1000 akçe gibi bir aylık ücretle bir şey de veriliyor, ücret de veriliyor. İznik'te sürgüne gönderiliyor. İznik'te sürgün olduğu sıra içerisinde sürede Tasil diye bir kitap yazıyor Şehbedettin. Tasil tüm bu dinlerin bileşkesi aslında. Yani Hristiyanlığın, İslam'ın ve Yahudiliğin hepsinin ortak inançlarının birleştiği bir dini anlatan, onu tarif eden bir kitap ve hepsini yorumlayan, hepsini ortak bir potada eritmeye çalışan bir kitap. Tasil, son kitabı Tasil. Ve dolayısıyla bu kitabı yazdığı süre içerisinde Anadolu'da çok ciddi rahatsızlıklar var. Bu da işte Fetret döneminin getirdiği boşluk var, Fetret döneminde yaşanan yoksulluk var, yağmalar var. Ve dolayısıyla Aydın bölgesindeki huzursuzluk bir isyana dönüşüyor. Şehbedettin'in alifesi Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal Aydın bölgesinde o bölgedeki o dönem içerisinde yaşanan haksızlıklara, yapılan zulümlere, işte tekrar yeniden vergi konmasına vesaireye itiraz ederek isyan ediyorlar. Onlar direkt olarak Şehbedettin'in alifeleri, onun yetiştirdiği önderler. Dolayısıyla onlar isyan edince Şehbedettin de İznik'te kalamıyor. İznik'ten Kastamonu'ya gidiyor. Kastamonu'daki bir beyliğe sığınıyor. Beyliğin onun sahiplenemeyeceğini gördüğü andan itibaren tekneyle bugünkü Dobruca denen bölgeye çıkıyor. Dobruca'dan aşağı doğru inip Şum'un üzerinden sanıyorum Deli Orman bölgesine geliyor. Ve amucaların yoğun olarak yerleşim yerlerinden biri Deli Orman o dönemler içerisinde. Oraya yerleşiyor ve orada o bir şekilde onlar içerisinde korunuyor. Yalnız tabii Osmanlı Savaşı Ege'de kazanınca Börklüce Mustafa'ya karşı, alifesine karşı yapacak bir şey kalmıyor. Bu bölgedeki isyan da çok kısa sürüyor. Aydın'daki isyan bastırıldıktan sonra Trakya'daki isyan çok büyük bir şey gösteremiyor, etki gösteremiyor, çok yayılamıyor. Ve Şehbedettin'in etrafında da casuslar da var, aynı zamanda Osmanlı casusları da var. Ve onlar onu bir şekilde yönlendiriyorlar ve Şehbedettin de bunun farkında teslim oluyor aslında kendi eliyle. İsyanın daha fazla büyümemesi ve halka zarar gelmemesi adına Şehbedettin kendisi teslim oluyor ve sonra da idam ediliyor.
Evet ve onun öğretisini koruyan, sahip çıkan Bedrettinliler kalıyor ki sizin de dediğiniz gibi Bulgaristan'ın Burgaz kentiyle Türkiye'nin Kofcas bölgesi arasındaki hatta yer alan köyler söz konusu. Çoğu Türkiye'de yer alıyor ki filminizde bu köylerde çekildi, onları anlatıyor. Peki Bulgaristan'da var mı acaba Bedrettinliler?
Hala bu inancı taşıyanlar var ama bu ritüelin devam etmediğini biliyorum. Büyük çoğunlukla Şehbedettin'in asılmasından sonra, isyandan sonra çok büyük bir kıyım yapılıyor aslında. Osmanlı çok büyük bir kıyım yapıyor. Ve o dönem içerisinde bütün halk kılıçtan geçiyor. Aydın bölgesinde binlerce insan katlediliyor isyan bastırıldığı zaman. Aynı şekilde Trakya bölgesindeki isyan bastırıldığı zaman da çok büyük baskılar var. Ve insanlar kendilerine Bedrettin'iz diyemez hale geliyorlar. Filmde de onu anlatıyorum aslında. Biz Gülşani'yiz diyorlar. Yani Bedrettin'i olduklarını gizlemek zorunda kalıyorlar uzun bir süre. Ama inançlarını koruyorlar. Yani kendi ritüellerinde vesairelerinde. Ve büyük çoğunluğu da yerlerini terk ediyor. Kaçmak, başka yerlere gitmek zorunda kalıyor. Daha Osmanlı askerlerinin ulaşamayacağı bölgelere gidiyorlar. Ve dolayısıyla bugün de hala dağ köylerinde falan yerleştiklerini görüyoruz zaten. Bu o korkunun, baskının ve kendini koruma güdüsünün bir sonucu. Dolayısıyla Bulgaristan'da ritüellerin devam edebileceği bir durum şu anda Bedrettin olarak mümkün değil belki ama Bedrettinlikten sonra Alevilik ve Bektaşilik de kendini göstermeye başlıyor bu topraklarda. Bektaşilik daha yaygınlaşıyor biliyorsunuz. Bugün çok yoğun Bektaşi nüfusu vardır. Hala Şumlu'dan tutun da şeye kadar, Trakya'nın belli bölgelerine kadar çok yoğun Bektaşi nüfusu vardır. Bunlar bu dönem içerisinde tabii ki Bedrettin'in etkisi altındalar. Ama savaş sonrası Bedrettinlik ciddi bir şey görüyor, baskı görüyor. Ve benim anlattığım amucaların şu anki haritalarında da gösterdiğim bölgede kendilerini korumaya alıyorlar. Ve o bölgede ritüellerini sürdürüyorlar, inançlarını sürdürüyorlar ta ki bugüne kadar, günümüze kadar. Film de bunu anlatıyor aslında. Onların o düşünceden hareketle tarihsel olgu olan bir önemli bir figür olan Şehbedettin'den düşünür olan Şehbedettin'in öğretisinden hareketle günümüze kadar gelen o inançlarını, bağlılıklarını sürdürüyorlar. Ve onu sürdürmeye devam ediyorlar hala.